Gazap üzümleri.
Ayrım 29.
Partal adam başını eğip babanın öfkeli gözlerine baktı. Pişman bir hali vardı. İlan yalan değil dedi. Adam lazım aslında. O zaman ne halt etmeye gülüp bizi huzursuz ediyorsun? Çünkü ne tür adam lazım onu bilmiyorsunuz. Ne demek istiyorsun sen? Partal adam sonunda kararını verdi. Bak dedi. Sendeki ilanda kaç kişi lazım diyor? 800. Üstelik o daha ufacık bir yer. Turuncu mu ilanın rengi? Şey, evet öyle. Altında herifin adı yazılı mı? İşçi müteahhidi falanca diyor mu? Baba elini cebine attı. Katlanmış ilanı çıkardı. Evet öyle. Nereden bildin? Bak dedi adam yine. Bunun hiçbir anlamı yok. Bu herif 800 kişi istiyor. Kalkıp bu ilanlardan 5000 tane bastırıyor. Aşağı yukarı 20.000 kişi okuyor. Sonunda 2-3.000 kişi yola koyuluyor. Geçim yoksulu insanlar. Ama bu çok saçma diye bağırdı baba. İlanı bastıran herifi görünce anlarsınız. Ya onu ya da yanında çalışanlardan birini göreceksiniz nasılsa sonunda. Bir hendeğin kıyıcına kamp kurmuş olacaksınız. 50 aileyle birlikte. Herif gelip kafasını çadırınızdan içeri sokacak, yiyecek bir şeyiniz kalmış mı diye bakacak. Kalmamışsa o zaman iş istiyor musun diye soracak. Sen hem de nasıl diyeceksin. İş verirseniz size minnet duyarım diyeceksin. Bu sefer o işime yarayabilirsin diyecek. Sen de ne zaman başlıyorum diyeceksin. Sana ne zaman, nerede bulunman gerektiğini söyleyecek. Sonra çıkıp gidecek. Daha başka çadırlara uğrayacak. Belki ona 200 kişi lazımdır. Gider 500 kişiyle konuşur. Onlar da başkalarına söylerler. Sonunda denilen yere gittiğinde 1000 kişi görürsün. Herif kalkar, saatine 20 sent veriyorum der. Kalabalığın belki yarısı vazgeçer, ayrılır. Ama geriye yine de 500 kadarı kalır. Karınları öyle açtır ki kuru ekmeğe bile çalışır onlar. Bu herif de bir anlaşma imzalamıştır. O şeftalileri toplatmak ya da o pamuk hasadını yaptırmak zorundadır. Anlıyor musun şimdi? Ne kadar çok adam bulabilirse gelenlerin karnı ne kadar aç olursa o kadar az para verilir onlara. Elinden gelirse hep çocuklu işçi tutar. Çünkü Allah kahretsin, bir de sizi üzmeyeyim diyordum. Oturanlar ona soğuk gözlerle bakıyorlardı. Tüm gözler onun sözlerini ölçüp tartmaktaydı. Partal adama bir çekingenlik geldi. Üzmeyeyim dedim, sonra da üzdüm. Siz yola devam edeceksiniz, geri dönecek değilsiniz. Taraçayı bir sessizlik sardı. Lamba tısladı. Çevresinde pervaneler dönendi. Partal adam sinirli bir sesle devam etti. Bakın, iş vereceğim diyen o adamla karşılaşınca ne yapmanız gerek söyleyeyim size. Kaç para vereceğini sorun ona. Bir kağıda yazsın kaç para vereceğini. Bunu isteyin ondan. Eğer yapmazsanız sizi fena kazıklar. Kamp sahibi sandalyesinde öne doğru eğildi. Partal kılıklı pis adamı daha iyi görmeye çalıştı. Göğsündeki ağarmış kılları kaşıdı. Soğuk bir sesle sen şu tahrikçilerden olmayasın sakın dedi. İşçi kışkırtıcısı falan olmayasın. Partal adam yemin ederim ki değilim diye bağırdı. Onlardan dolu var dedi mal sahibi. Dolaşıyor, hır çıkarıyorlar. Herkes öfkelendiriyorlar, kudurtuyorlar, dolu var. Gün gelecek hepsini kıskıvrak yakalayacağız o kışkırtıcıların. Süreceğiz bu ülkeden. Adam çalışmak istiyorsa ne âlâ. Ama istemiyorsa cehenneme kadar yolu var. Ortalığı karıştırmasına izin vermeyiz. Partal adam doğrulup dikleşti. Bir yılda ancak anlayabildiğim bir şeyi size anlatmaya çalıştım. İki evladımla karım gitti ben anlayana kadar. Ama size anlatmaya imkan yok. Bilmem gerekirdi. Bana da kimse anlatamazdı o zamanlar. Çadırda o şiş karınlarıyla bir deri bir kemik köpek enikleri gibi titreyip inleyen o iki çocuğu benim iş bulayım diye koşturup durmamı. Üstelik para, ücret falan da değildi bulmaya uğraştığım. Bağırıyordu artık. Tanrı şahidim olsun, bir fincan unla bir kaşık yağ iş arıyordum. Derken adli tabip geldi. Çocuklar kalp yetmezliğinden ölmüş diye rapor verdi. Kağıda öyle yazdı. Titriyorlardı oysa. Karınları davul gibi şişmişti. Herkes sessizdi. Ağızlar hafif aralıktı. Küçük soluklar alıyor, bakıyor, dinliyorlardı. Partal adam çevresine bakındı, sonra döndü. Hızlı adımlarla karanlığa doğru çekti gitti. Gözden çabucak kayboldu. Ama ayak sesleri uzun süre duyuldu. Derken otoyoldan bir araba geçti. Farları partal adamı yolun yanı sıra yürürken gösterdi. Kafası önüne sarkmış, elleri ceketinin ceplerine sokulmuştu. Hepsi tedirgindiler. Bir tanesi geç oluyor dedi. Yatmalı artık. Mal sahibi herhalde yersiz yurtsuz serserinin biriydi dedi. Şu sıra yol üzerinde o tipler öyle çoğaldı ki. Sonra sustu, sessiz kaldı. Sandalyesinin ön ayaklarını yine yerden kesip sırtını duvara dayadı, parmaklarını boğazından geçirdi. Tom, gidip anamı göreyim bir dakika dedi. Ondan sonra şöyle biraz ileri gider yatarız. Cohutlar uzaklaştılar. Baba, ya doğru söylüyorsa o adam dedi. Papaz, doğru söylüyor tabii diye karşılık verdi. Kendi açısından doğru. Hiçbir yerini uydurmuyordu anlattıklarını. Ya biz dedi Tom. Bizim için de doğru mu o anlatılanlar? Bilmem dedi Casey. Baba da bilmem dedi. Çadıra yürüdüler. Brandayı bir ipin üzerine atıvermiş çadırı öyle kurmuşlardı. İçerisi karanlıktı, sessizdi. Yaklaştıklarında kapının hemen yanında grimsi bir karartı kıpırdandı. Yükselip insanlaştı. Ana onları karşılamak üzere ilerledi. Hepsi uyuyor diye fısıldadı. Yine sonunda sızdı. Birden gelenin Tom olduğunu anladı. Buraya nasıl geldin diye sordu meraklı. Başın derde girmedi ya. Tom, arabayı yaptık dedi. Herkes yola çıkmaya hazır olunca gidebiliriz. Sevgili Tanrım'a şükürler dedi Ana. Bir an önce gitsek içim içime sığmıyor. O yemyeşil diyara varmak istiyorum. Hemen hemdi. Baba boğazını temizledi. Şurada bir adam diyor ki... Tom onun koluna sarıldı, çekiştirdi. Komik de söyledikleri dedi. Yolda çok fazla kalabalık var diyordu. Ana karanlığın içinden onlara baktı. Çadırda Ruti'nin uykusunda öksürdüğü, burnunu çektiği duyuldu. Yıkadım çocukları dedi Ana. Çocuk yıkayacak kadar bol suyu ilk bugün bulduk. Siz de yıkanırsınız diye kovaları dışarı bıraktım. Yolculukta hiçbir şey temiz kalmıyor. Herkes içeride mi diye sordu baba. Connie ile Rosa Sharn dışında evet. Onlar açık havada yatmaya gittiler. Çadırın içi çok sıcak dediler. Baba kavgacı bir sesle gözlemde bulundu. Bu Rosa Sharn da amma mızmız bir şey oldu. İlk gebeliği dedi Ana. Colin ikisi çok umut bağlıyorlar bu işe. Sen de aynısını yapmıştın. Tom artık gidelim dedi. Yolun biraz ilerisinde kenara çekip yatacağız. Biz sizi görmezsek siz bizi kaçırmayın. Sağ tarafta dururuz. El kalıyor mu? Evet. John amca bizimle gelsin. İyi geceler Ana. Uyuyan kampın içinden geçtiler. Çadırlardan birinin önünde ufacık kaprisli bir ateş yanıyor. Başında bir kadın kaynayan tencereyi seyrediyor. Erken yenecek kahvaltıyı hazır etmeye bakıyordu. Haşlanan fasulyelerin kokusu keskin ve güzeldi. Oradan geçerlerken Tom terbiyeli sesiyle bir tabak bundan olsa amma hoş olurdu dedi. Kadın gülümsedi. Daha pişmedi. Yoksa buyurun derdim dedi. Şafak da orayı verin. Sağ olun bayan dedi Tom. Keyiz ile ikisi yanlarında John amcayla taraçanın yanından geçiyorlardı. Mal sahibi hala sandalyesinde oturuyor, lambadan tıslamalar ve ışıklar saçılıyordu. Adam başını çevirdi, onların üçünün geçişine baktı. Lambanın yakıtını bitiriyorsun dedi Tom ona. Burayı kapatma zamanı geldi zaten. Tom, bu saatten sonra yarım dolarlık falan yuvarlanmaz herhalde bu tarafa dedi. Sandalyenin ayakları yere çarptı. Bana dil uzatıp durma, seni hatırladım, sen o tahrikçilerdensin. Öyle dedi Tom, bendeniz Bolşeviski. Bugünlerde ortalığı cesarde sizin gibiler. Tom güldü, kapıya doğru yürüyüp doça bindiler. Tom yerden bir topak toprak aldı, lambaya doğru fırlattı. Topağın eve çarptığını, mal sahibinin ayağı fırlayıp karanlığa doğru dikkatle baktığını gördüler. Tom motoru çalıştırdı, yola doğru çıktı. Bir yandan olanca dikkatiyle motorun sesini dinliyor, vuruntu var mı diye bakıyordu. Yol arabanın zayıf farları altında ancak aydınlanmaktaydı. 17. Göçmen arabaları iki yandaki küçük yollardan büyük otoyola çıkıyor, çıktığı anda batıya dönüp göç yoluna koyuluyordu. Gündüzleri minik böcekler gibi batıya doğru yarışıyor, üstlerine gece indi mi yine böcekler gibi sığınacak bir yere bir su başına toplanıyorlardı. Hepsi yapayalnız ve korku dolu olduğu için, hepsi hüzünlü yerlerden, kaygılardan, yenilgilerden geldiği için, hepsi yeni ve esrarengiz bir yere doğru gittiği için birbirine sokulup duruyorlardı. Bir araya gelip konuşuyor, hayatlarını, yiyeceklerini, gidecekleri yere ait umutlarını paylaşıyorlardı. Birinci araba bir pınarın yanında konaklasa, ikincisi hem pınar hem dostluk için onun yanına gelip duruyor, üçüncüsü de iki aile orayı beğenip durdu diye duruyordu. Güneş batarken belki 20 aile, 20 araba birikiyordu orada. Akşam oldu muydu garip bir şey oluyordu. 20 aile bir tek aile oluyor, çocuklar hepsinin çocukları oluyordu. Yuvanın kalbi bir tek kayıp oluyor, batıdaki altın yaşam bir tek düş oluyordu. Bazen bir tek hasta çocuk 20 ailenin yüreğine umutsuzluk getiriyor, 100 insanın içini dağılıyordu. Bazen bir çadırda yer alan bir doğum 100 kişiyi sabaha kadar kaygı içinde sessiz bekletiyor, sabah olduğunda hepsinin içini bir doğum sevinci sarıyordu. Daha bir gece önce kendini kaybolmuş gibi korku içinde hisseden bir aile eşyalarını karıştırıp bebeğe bir hediye aramaya koyuluyordu. Akşamları ateşin çevresinde otururlarken 20'si bir oluyordu. Zamanla kamplar belirdi. Akşam kampları, gece kampları. Battaniyeye sarılmış bir gitar açılıyor, akort ediliyordu. Şarkılar. İnsanları anlatan şarkılar söyleniyordu geceleri. Erkekler sözlerini söylüyor, kadınlar ezgisini mırıldanıyordu. Her gece bir dünya yaratılıyordu. Her şeyiyle bir dünya, eşyasıyla, dostlarıyla, düşmanlarıyla tam bir dünya kuruluyordu. Övünenleriyle, korkaklarıyla, sessizleriyle, mütevazileriyle, iyi yüreklileriyle. Dünyayı dünya yapan ilişkiler her gece kuruluyor, sonra her sabah dünya yeni baştan sirk gibi sökülüyordu. Başlangıçta aileler bu kurulan, sökülen dünyalarda oldukça çekingendiler. Ama zamanla dünyalar kurma tekniği onların öz tekniği oldu. Aralarından liderler çıktı. Ardından yasalar oluştu, töreler yerleşti. Dünyalar batıya doğru kaydıkça daha tam, daha zengin olmaya başladılar. Çünkü onları kuranlar daha bir ustalaşmışlardı artık kurma işinde. Aileler hangi hakları gözetmek gerektiğini öğrendiler. Çadırda yalnız kalabilme hakkı. Geçmişi yüreğinde gömülü tutma hakkı. Konuşma ve dinleme hakkı. Yardımı kabul veya reddetme hakkı. Yardım etme ya da etmeme hakkı. Erkek evlatların kur yapma, kız evlatlara kur yapılma hakkı. Açların doyma hakkı. Hamilelerle hastaların tüm diğer hakları aşan öncelik hakkı. Aileler hangi hakların hunharlık olduğunu, yok edilmesi gerektiğini kimse onlara söylemeden öğrendiler. Yalnız kalmak isteyene musallat olma hakkı, kamp halkı uyurken gürültü etme hakkı, baştan çıkarma ya da ırza geçme hakkı, zina, hırsızlık, öldürme hakkı. Bu haklar ezilip yok edildi çünkü onlar var oldukça küçük dünyalar bir gece için bile var olamazdı. Dünyalar batıya doğru kayarken kurallar yasa oldu. Bu da kimse ailelere bir şey söylemeden oldu. Kamp yakınlarını pisletmek yasaya aykırıydı. İçme suyunu şu ya da bu şekilde kirletmek yasaya aykırıydı. Aç birinin yanında eğer onu da sofraya davet etmeye niyetiniz yoksa güzel yemekler yemek yasaya aykırıydı. Yasalarla birlikte cezalar çıktı ortaya. Yalnız iki taneydi cezalar. Ya şipşak vahşi bir dövüş ya da kovma. Kovma en kötüsüydü. Çünkü birisi yasayı ihlal etti mi adı da yüzü de her yere ulaşıyor, kendisine artık hiçbir dünyada yer verilmiyordu. Nerede kurulmuş olursa olsun. Dünyalarda sosyal davranış sabit kurallara göre, katı kalıplara göreydi. Örneğin karşılaşılınca günaydın denilecekti. Bir erkek kendisini isteyen bir kızla birlikte yaşayabilirdi ama ona bağlı kalması, çocuklarına babalık etmesi, onları koruması gerekiyordu. Bir erkek asla bir gece bir kızla, başka gece başka kızla kalamazdı. Dünyaları tehlikeye sokardı çünkü böylesi. Aileler batıya doğru kaydıkça dünyalar kurma tekniği gelişti, insanlar kendi dünyalarında güven bulabilmeye başladılar. Kalıplar öyle sağlamdı ki kurallara uyan bir aile kendisinin o kurallar içinde güvende olduğunu biliyordu. Hükümetler oluşturdular o dünyalarda. Liderleri bilge kişileri oldu. Bilge kişi öğüdüne her kampta ihtiyaç olduğunu görüyordu. Budala olan ise kamp değiştirmekle budalalığından kurtulamıyordu. Bu tür sigorta gelişti geceler boyunca. Yiyeceği olan adam aç olanı yediriyor, böylelikle kendini açlığa karşı sigorta ediyordu. Bir bebek ölünce kapının eşine bir yığın bozuk para birikiyordu. Çünkü doğru dürüst gömülmeliydi bebek. Hayatta başka bir şey elde edememişti ne de olsa. İhtiyar adam ölünce onu tarlaya bırakıp kaçmak da olurdu ama bebeğe yapılamazdı öyle şey. Bir dünyanın kurulması için belli bir fiziksel durum gerekiyordu. Su olmalıydı bir kere. Bir nehir kıyısı, bir dere, bir pınar, hatta belki bekçisiz bir çeşme. Sonra çadırların kurulabileceği düz bir alan, ateş yakılabilecek kadar çalı çırpı veya odun. Yakınlarda çöp yığını varsa o daha da iyiydi. Malzeme bulunabilirdi oradan. Soba kapakları, ateşi rüzgardan korumak için ezik bir çamurluk, yemek pişirmek, yemek yemek için boş konserve kutuları. Akşamları kurulurdu dünyalar. Otoyoldan sapan insanlar onları çadırlarıyla, yürekleriyle, beyinleriyle kurarlardı. Sabah olunca çadırlar sökülürdü. Branda katlanır, çadır direkleri arabanın basamağına yatırılıp bağlanır, şilteler her zamanki yerine tıkılır, kapkacak kendi kovuğuna girerdi. Aileler batıya doğru giderken akşamları yuva kurup sabahları onu dağıtma tekniği yerleşti. Katlanan çadır hep aynı yere konmaya başladı, kapkacak kaldırılırken sayılır oldu. Arabalar batıya doğru aktıkça ailenin her üyesi kendi yerini buldu, görevlerini belledi. Genç olsun, yaşlı olsun her üyenin arabada belli bir yeri vardı. Bezdirici sıcak gecelerde arabalar bir konaklama yerine toplandıklarında her üyenin kendine göre görevleri vardı. Kimse söylemeden işine başlıyordu herkes. Çocuklar odun toplamaya, su taşımaya, erkekler çadırı kurmaya, yatakları indirmeye, kadınlar yemeği pişirmeye, aileyi beslemeye. Emir verilmeksizin yapılıyordu bütün bunlar. Eskiden geceleri bir evi, gündüzleri bir çiftliği kendine sınır bilen aileler artık sınırlarını değiştirdiler. Uzun sıcak günler boyunca arabalar içinde sessizce, yavaş yavaş batıya doğru emekliyor, gece olunca da buldukları herhangi bir grubun içine kaynaşıyor, onunla bütünleşiyorlardı. Böylece sosyal yaşamları da değişti. Koca evrende ancak insanoğlunun değişebileceği şekilde hem de. Artık çiftlik adamı değildi bunlar. Göçmendiler artık. Eskiden tarlalara yöneltilen o düşünceler, o planlamalar, o sessiz bakışlar şimdi yollara, mesafelere, batıya yöneltiliyordu. Zihni eskiden dönümlere bağlı olan adam şimdi dapdar beton miller boyunca yaşıyordu. Düşünceleri, kaygıları artık yağmurla, rüzgarla, tozla, ürünle ilgili değildi. Gözler lastikleri kolluyor, kulaklar motorlardaki tıkırtıyı dinliyor, zihinler yağla, benzinle, hava ve yol arasında incelip duran lastikle uğraşıyordu. Böyle olunca kırılan bir şanzıman dişlisi bir trajedi oluyordu. Geceleri su bulmak bir özlem oluyordu. Ateşle yemek koymak da öyle. İhtiyaç duyulan şey yola devam edecek sağlık, yola devam edecek güç, yola devam edecek ruhtu. İradeleri onlardan önce yöneliyordu batıya. Bir zamanlar kura, sele karşı duyulan korkular şimdi batıya doğru gidişi engelleyecek şeylere karşı duyuluyordu.
Ayrım sonu.